Ayrım 13, sayfa 164. Arta kalanlar. Akşam 19.08'de Allegri ile Pio metroya binerlerken Ömer metrodan çıktı. Caddede yürümeye başlar başlamaz içine bir hüzün çöktü. Kederinin sebebini aramaya başladı. Umduğundan fazlasını buldu. Lagvagon, Coffee and Cigarettes'i, parantez içinde kahve ile sigara, 7 kere kulaklarına söylerken arka arkaya 5 sigara içti. Prince sokağına dönerken İstanbul'daki kuzeni Murat'a çok benzeyen bir adama çarpacaktı neredeyse. Ah kusura bakmayın dedi adam kusura bakılacak bir şey olmadığı halde. Üst dudağında kıvrılan o komik şen gülüşü bile Murat'ınkinin aynıydı. Bu rastlantıdan işkillenen Ömer adama dik dik baktı ve ancak o zaman Biriki'nin saçlarının kuzeninden daha seyrek olduğunu hatta 1-2 yıla kadar iyice kel kalacağını tespit etti. Yaşadığı şehirde ve inşallah dünyanın başka hiçbir yerinde kuzeninin bir kopyası olmadığına sevinen Ömer, ters bakışını tatlı bir gülüşle telafi etmeye çalıştıysa da maalesef adam bu sefer de bunu yanlış yorumladı. Şimdi eskisinden de beter somurtan Ömer, Lagvagon'un yerine Lurette koyup Stupid Man, parantez içinde aptal adam, eşliğinde yürümeye devam etti. 2 dakika 31 saniye. Ama şarkıyı ikinci kez dinlemeye başlamadan önce görmeyeli belki kuzeninin de saçlarının dökülmüş olabileceği geldi aklına. Muhabbet etmeyi bırakalı bir yıldan fazla olmuştu. Son görüşmelerinin üzerindense en azından 5 ay geçmişti. Böyle uzaklaşmış olmaları çok üzücüydü. Üzücüydü çünkü bir zamanlar her şey çok farklıydı. Anneleri hem kardeş hem komşu oldukları için birbirlerinin evinde kendi evlerinden daha fazla vakit geçirirdi. Kendileri de aynı yaşta olduklarından bütün çocukluklarının birbirine yapışıp geçmesi kaçınılmazdı. O zamanlar çok ortak şeyleri vardı ya, belki ikisi de sadece diğerinin dile getirdiklerini yankılıyordu. Aynı şeyleri biriktirirlerdi. Pul, yabancı paralar ve kız tokaları. Prensip olarak tokaların satın alınmaması, tanıdıkları kızların saçlarından araklanması gerekirdi. Koleksiyonun her parçasının ardında bir kimlik ve bir hikaye olmasının nedeni buydu. Hazinelerini keşfeden annelerinin aynı anda ve abartıyla olay çıkarıp koleksiyona karşı çıkmaları bu projeyi sona erdirse de ortak ilgi alanlarının uzun listesinden bir şey eksiltmemişti. Aynı meslekleri hayal etmiş, parantez içinde, önce meyhaneci, sonra çocuk doktoru, ardından kadın doktoru, tekrar meyhaneci. Aynı kitapları okumuş, parantez içinde, Bal Sokağı Çocukları, 80 Günde Devri Alem, Tom Saver'ın maceraları. Aynı takımı tutmuşlardı, parantez içinde Fenerbahçe. Her söylediklerinde kendilerini tutamayıp güldükleri o salak küfüre, parantez içinde eğil de karpuz götünü ye, bayılırlardı. Çağrışımları zihinlerinde biraz bulanık olsa da, yedikleri içtikleri ayrı gitmez, ilgilendikleri şeyler, başarıları hatta başarısızlıkları birbirine benzerdi. Üstüne üstlük birbiriyle yakın arkadaş olan kızlarla çıkmaya başlamış, hatta bir keresinde aynı kıza aşık olmuş, aylar sonra ikisinin de onunla yattığı ve onun tarafından aldatıldığı ortaya çıkmış. Her neyse tatsız bir hikayeydi bu ama o zaman bile bozuşmamışlardı. Dostlukları bu kadar sağlamdı işte. Ne var ki ilk belirgin ayrılık bundan kısa bir süre sonra Ömer'in yatağının altındaki porno koleksiyonu annesi tarafından bulunup ele geçirilip ortadan kaldırıldığında ortaya çıkacaktı. Dergiler aslında kuzeni Murat'a aitti. Ömer bunu annesine söylememişti tabii. Bir açıklama yapmasına da gerek kalmamıştı zaten. Annesi önce bütün dergileri imha etmiş, sonra da hiç böyle bir şey olmamış, dolayısıyla konuşacak bir şey de yokmuş gibi davranmıştı. Anlaşmazlıkları çözmek konusunda takındığı tutum hep bu olmuştu zaten. Azimle inanırsan ortada mesele olmadığına, inancı gerçeğe dönüştürebilirsin düşüncesi. Annesinin her türlü pisliği, kiri, böylece çiçekli yamalı örtülerle kaplayıp örtmesi, bu ahenkli ikiyüzlülüğü Ömer'in canını sıkardı. Sen aklını mı kaçırdın? Hiçbir şey söylemediğine memnun olman lazım. Benim annem olsa canıma okurdu, çok şanslısın diye çıkışmıştı kuzen Murat. Dostluklarının yüzeyindeki ilk gedik böyle açılmış olmalıydı. Kendi başına pek bir anlamı olmayan, önemsiz, cılız bir çatlak ama onları bekleyen kırıkların, kırgınlıkların habercisi. O kopukluk genişleyip derinleştikçe Ömer, kuzeni Murat'la ancak geçerken istasyonda yan yana gelmiş iki tren kadar yakın olduklarını, yola çıkış anı geldiğinde zıt yönlere hareket edeceklerini fark etmişti. İkisi de üniversite sınavlarında çok yüksek puan alarak en çok istedikleri bölüme, parantez içinde ODTÜ Endüstri Mühendisliği, girdikleri haberini aldıklarına anneleri sevinçten ağlamıştı. Ankara'da oğlanlar için küçük ama rahat bir ev tutulmuş, birbirlerine göz kulak olacakları düşünülmüştü. Çocuklar yola çıkmadan aileleri 4 sene sonra mezuniyetlerinde ortak müthiş bir kutlama yapmaya söz vermişti. Ancak bunun imkansızlığı çok geçmeden kendini gösterecekti. Müstakbel endüstri mühendisleri olarak ilk iki dönemlerinde Ömer anarko-sosyalist bir kıza aşık oldu. Derslere girmeyi bıraktı, Marx okumaya başladı, Marx okumaya devam etti. Marx'ın şiirselliğini kuramcılığından daha çok sevdi ama bu saptamasını kendine sakladı. Yeni kız arkadaşıyla genç kapitalist toplumlardaki sosyalist geleneğin sefaletini, sosyalist ülkelerdeki muhalefet hareketlerinin sefaletini, felsefenin sefaletini ama aynı zamanda kızın aniden, tek taraflı olarak akıllara durgunluk verecek şekilde ilişkilerinin platonik kalması gerektiğini ilan etmesiyle sona eren cinsel hayatlarının sefaletini konuşup durdular o dönem boyunca. Sonraki safhada Ömer şaşkın bir aşık, ondan da şaşkın bir Marksist oldu. Öğrenci derneğine katıldı, kız arkadaşından ayrıldı, öğrenci derneğinin liderleriyle kavga etti, gösterilere katıldı, tutuklandı, biri dışında tüm derslerden kaldı. Bu arada kuzeni Murat doğru yoldan sapmadan, gözünü bile kırpmadan sadece ve sadece çalıştı, çalıştı, çalıştı. Ömer gözaltından çıktıktan sonra herkesi evde buldu. Sofrada da yığınla yemek vardı, en sevdikleri. Sanki iki gün gözaltında değil de yıllarca aç acına hapiste kalmış gibi gani gani devasa tepsilerdi. Kötü arkadaşlar edinmişsin. Bu solculuk işlerinin bu ülkede hala devam ettiğini bilmiyordum, dedi teyzesi dudağını bükerek. Bir yandan Ömer'e yoğurt çorbası koyuyordu. Konunun açıldığını duyan annesinin sandalyesinde tedirgin kımıldandığını gördü Ömer. Annesi farklı bir konu arayacak, bulamayınca da sosu karıştırmak, tatlıları donatmak için mutfağa kaçacaktı. Bu solcular sadece arta kalanlar anne, dedi Murat. Hem annesinin hem de masadakilerin kendisinin bunları tasvip etmediğini anlaması için yüzünü abartıyla buruşturarak. Ömer itiraz etmemişti. Kuzen Murat haklıydı aslında. Tam da öyleydiler. Arta kalanlar. 13 yıl önceki darbenin depolitizasyonundan sonra kendilerini toparlamayı başaramamış, genç, orta yaşlı, yaşlı, teker topal politize insanlar. Ömer'in çocukluğunda 1970'ler boyunca 1980 darbesine kadar esip gürleyen o güçlü, yoğun, canlı muhalefetin kalıntılarından, artıklarından başka bir şey değildi bugünkü direniş. Arta kalanların bazıları geleneksel ailelerden geliyordu. Kimileri eski solcu ana babaların çocuklarıydı. Bu ailelerin büyük bölümü çocuklarına devrim, parantez içinde kız erkek ayrımı yoktu. Zira devrimin androjen olduğu düşünülüyordu. Adını koymuşlar, askerler yönetime el koyar koymaz bu kararlarından pişman olmuşlar ve sonraki yıllarda dengeyi kurmak için bilerek ya da bilmeyerek bu çocukları olabildiğince depolitize yetiştirmişlerdi. İşte bu yüzden ne komiktir ki, Türkiye'deki ayaklı devrimlerin çoğu statikonun en hararetli savunucuları arasındadır. Bu arada bu devrimlerin aileleri bir daha aynı hatayı tekrar etmeyeceklerdi. Kimi ana babalar ikinci çocukları için daha iyi bir isim buldular. Evrim. Birkaç yıl daha geçip üçüncü ya da dördüncü çocuk beklenmeye başladığında hiçbir geniş kapsamlı çağrışımı olmayan başka isimler seçtiler. Bir çiçek ya da yıldız ismi. Yeter ki sevimli ve parlak olsun, şüphe uyandırmasın. Ömer, Türkiye'den başka bir yerde aynı aile içinde isimleri devrimden evrime, oradan da Lale ya da Meltem'e uzanan kardeşler var mıdır merak ediyordu. İki kuzen arasındaki yabancılaşmaya gelince, Ömer'in salıncaklanıp durduğu sonraki yıllar boyunca bu kopukluk geçmeyecekti. Bu arada Ömer, endüstri mühendisi olmak istemediğine karar vermiş, tekrar üniversite sınavına girip Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü yazmış ve kendisi de dahil herkesi şaşırtarak yüksek bir puan alıp kuzenini arkada bırakarak İstanbul'a geri dönmüş, bir kez daha eski şehrin kaosuna aşık olmuş, başka kızlar ve gruplarla tanışmış, yine kendisi dahil herkesi daha da hayrete düşürerek derslerinde son derece başarılı ama karşı cinsle bütün ilişkilerinde başarısız olmuştu. Aynı zamanda Marksizm'den Situasyonizme, Marx'tan Gaydebord'a kaymış, oradan da hazcılık, karamsarlık ve sinizme doğru tatlı tatlı atını sürmüş, derken dört nala dipsiz nihilizme dalmış, çok içmiş, çok kusmuş, çok flört etmiş, çok düzüşmüş, çok kahrolmuş ve gayet istikrarlı olarak hayatta bir inip bir çıkmış, tökezleyip doğrulmuştu. Tüm bu zaman zarfında kuzen Murat çalışmış, çalışmış, çalışmış, mezun olmuş, iyi bir iş bulmuş, evlenmişti. Şimdi düşündükçe Murat'ın saçlarının dökülmüş olması ihtimali Ömer'in daha çok aklına yatıyordu. O halde bir kopyasının Boston sokaklarını arşınlıyor olması ihtimali sandığından daha yüksekti. Pearl sokağı 8 numaranın önünde kulaklığını çıkarıp eve girerken, daha doğrusu giremezken Lured'i susturdu. Zira kapı coşkulu bir karşılamayla ablukaya alınmıştı. ''Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.'' Sofa kapısının arkasında kuyruğu durumun bass temposunda sallanan hat safhada sıkılmış, hat safhada acıkmış Aroz, devasa cüssesiyle hoplayıp zıplıyordu. Sofaya girip ıslak kaygan kucaklamalardan kendini kurtardıktan sonra 5 sandviç yaptı Ömer. Üçünü Aroz, ikisini kendi yedi. Sonra birlikte divana gömülüp, Sugar Cult'un Stuck in Amerika'sını, parantez içinde Amerika'da kısılıp kalmak, dinlediler. 3 dakika 20 saniye. Telefon çaldığında şarkıyı üçüncü kere dinliyorlardı. Ömer, Vanessa'ya iş çıkışında onu almaya gideceğini söylemişti ama içinden tekrar dışarı çıkmak gelmiyordu. Geçerli bir bahane aradı ama bula bula şunu buldu. Evde kimse yok, ben de çıkarsam Aroz tek başına kalır, canı sıkılır. Doğruydu, en azından kısmen. Bahanesine güvenerek telefonu açtı ama arayan uzak bir yerden uzak bir sevgiliydi. Orada saat kaç diye sordu Ömer ilk iş, sanki konuşmaya devam edebilmesi için bunun açıklığa kavuşması gerekiyordu. Burada mı, orada mı, dedi Defne. Sesinde hafif bir asabiyet vardı. Ömer sustu. İnsanın derin düşüncelere kapıldığı anlarda sustuğu gibi değil. Beklenmedik bir itki karşısında. Mesela yolda anında yanından geçen arabanın renkli camında kendi tükenmiş imgesini görüp, kendi gerçeğiyle yüzleşmesi gibi hem irkiltici ama hem de tanıdık bir şey karşısında nasıl susulursa öyle susmuştu. Soru nasıl sorulursa sorulsun, cevabın yanlış kalmaya mahkum olacağını fark etmesini sağlayan da benzer bir ürpertiydi. Liman ya da istikamet ne olursa olsun, Defne'nin buradası, Ömer'in oradası olacak, kesişemeyeceklerdi. Tedirgin ruh çikolata dükkanının vitrini arkasında Geyil, bir tepsi gazaba gelen şiva çikolatasının boyunlarındaki yılanların gözlerine karamel benekler damlatmakla meşguldü ki, o kadının yine dükkanın önünden geçtiğini gördü. Her gün tam 11.45'te dükkanın önünden geçiyor, yarım saat sonra elinde kese kağıdıyla geri dönüyordu. Yakınlardaki bir çorba evine gittiğine emindi Geyil. Kese kağıdının içinde de çorba olmalıydı. Tavuklu şehriye muhtemelen. Ne zaman geçtiğini görse gözlerini kadından alamıyordu. Aslında Geyil her gün bu saatlerde bu evsiz kadının tekerlekli eski püskü bir bavulu arkasından çekerek ve kötü kokular yayarak sokakta belirmesini bekler olmuştu. Kadın bazen yoldan geçenleri ama sadece kendi seçtiklerini durduruyor ve her zaman aynı cümleyi sarf ediyordu. İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi. Bunun dışında hemen hemen hiç konuşmazdı kimseyle. Kadın geçerken Geyil gözlerini tekinsiz bir korku ve hayranlık karışımıyla onun ellerine dikti. Parmak uçları vişne rengiydi, tırnakları bir kir tortusu içinde, büyük, buruşuk, nasırlı ellerinde hiç yara izi olmadığı halde katılaşmış kan pıhtıları vardı. Geyil bu ellerde onun ilgisini neyin bu kadar çektiğini, bu evsiz kadında onu aynı anda hem coşturan hem de hüzünlendiren şeyin ne olduğunu tam olarak adlandıramasa da sezebiliyordu. Öte yandan Geyil, İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi kadının da, kendisinin farkında olduğundan şüpheleniyor ve bunu hem ürkütücü buluyor hem de içten içe umuyordu. Evsiz kadın bir kez bile başını çevirip dükkanın içine bakmadığı halde, onun her gün buradan geçerken çaktırmadan kendisine, ruhunun ta derinliklerine baktığını düşünmekten kendini alamıyordu Geyil. İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi kadın, belki de Geyil'in onun varlığıyla neden hipnotize olduğunu, neden yörüngesine çekildiğini gayet iyi biliyordu. Gerçi bunu Geyil de biliyordu ya. Sonuçta aslında ikisi çok da farklı değillerdi birbirlerinden. Vitrinin arkasından onu seyrederken onları ayıran sınırın bu cam kadar ince ve kırılgan olduğunu düşünüyordu Geyil elinde olmadan. İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi kadını seyrederken bu evsiz dışlanmışın başkaları tarafından nasıl görüldüğünü de seyrediyordu. Onun defaten küçümsenerek uzaklaştırıldığını, merhamet dalgası eşliğinde zaman zaman yardım gördüğünü ama en çok sistematik olarak görmezden gelindiğini gözlemlemişti. Ondan hastalıklıymış gibi kaçanların bir yerde haklı olduklarını düşünüyordu Geyil, çünkü gerçekten de bulaşıcıydı ama onların zannettiği gibi değil. Bu hastalık, bu uyumsuzluk, bu gam her neyse sadece ve sadece bunu zaten kapmış olanları etkileyen bir şeydi. Tümüyle farklı sebeplerle bu virüsü zaten taşımakta olanları etkileyen bir salgın, onları toplumda yaşamaktan, hatta başarılı bir biçimde toplumun parçası olmaktan alıkoymayan, ancak başarılarının zirvesindeyken dahi her şeyi birden bırakıvermenin, reddetmenin ve reddedilmenin, delirmenin eşiğinde tutan o nadide hastalık. Geyil korkmak için artık çok geç olduğundan korkuyordu. Zira muhtemelen kendisi de vücudunda aynı virüsü barındırıyor, kendi tüylerini kendi gagalarıyla yola yola mevcudiyetlerini didikleyenlerin, kendilerini bitirenlerin damgasını taşıyordu. Noel'de karamele Noel babalar, pralin geyikler, koz helva ziller, ballı tarçınlı melekler, nugattan bebekler ve Noel babaya inanıyorum şekerlemeleri arasında İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi kadın bombonları yapmayı tasarlıyordu Geyil. Bunları mutlu ailelere ya da mutlu aile kurma hırsı olanlara satacaktı. Böylece farkında olmadan bu evsiz kadının gölgesini, her gece istisnasız aşırı aydınlığın dışarının karanlığını örttüğü, boğduğu o şık ve zarif evlerine taşıyacaklardı. Bonbonları çok lezzetli çıtır çıtır yapacaktı. Her İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi kadının dışı bitter çikolata kaplı olacak, bu sert koyu renkli zırh ısırıldığında içinden orada keşfedilmeyi bekleyen yumuşak ve tatlı fondan akacaktı. Delik. Evi Zehra için hazırlamaya kalkıştıklarında onun hakkında ne kadar az şey bildiklerini fark etmeleri uzun sürmedi. Gelenekçi miydi? Mesela alkol, domuz eti ya da şimdi akıllarına bile gelmeyecek herhangi bir yiyeceği tüketmelerinden rahatsız olur muydu? Gerçek hayatlarını ona nereye kadar göstermeli, ne kadarını saklamalıydılar? Zehra ne severdi? Kendisi nasıldı? Ona ne pişireyim diye sordu Alegre, üst dolaplardan birine koyduğundan emin olduğu fondü takımını bulmak için üzerine çıktığı sandalyenin tepesinden. Ama Abed, herkesin ona Zehra'nın alışkanlıklarını sormasından bıkmıştı. Bıkmış ve biraz da gerilmiş. Sürekli yemek pişirmek zorunda mısın? Biraz dinlensen. Ama bu sözler ağzından çıkar çıkmaz söylediğine pişman oldu. Kusura bakma Alegre, öyle demek istemedim. Sadece şey, bana yemek pişirmek annemin hoşuna gider. O buradayken sen pişirmesen de o pişirse olmaz mı? Diye lafları ağzında geveledi Abed. Ondan istediği fedakarlığı fark ettiğinden sesini iyice alçaltarak, topu topu 2 haftalığına. Allegra uysalca başını salladı ama dikkatini fazlaca vermediğinden bu teklifin kendisi için karmaşık sakıncaları olabileceğini idrak edememişti. O anda tek isteği fondü takımını bulmanın yanı sıra Abed'in endişesini yatıştırmaktı. Zehra'nın gelişi Pearl Sokağı 8 numarada sağlam ve kusursuz bir yoldaşlık ruhu yaratmıştı. Hazırdılar karşılamaya. Farklı boyutlara ve ambalajlara da bürünse, dünyanın başka başka yerlerinden de gelse, içinden ne çıkacağını gayet iyi bildikleri, özünde hep birbirine benzeyen o mahrem, eşsiz, egemen figürü, anne, eşsiz bir dayanışma içinde birleşmişlerdi. Allegra aşağı in lütfen diye inledi Abed, sandalyeye sıkı sıkı yapışmıştı. Allegra aşağıdan o kadar zayıf ve kırılgan görünüyordu ki aşağı düşse paramparça olacaktı sanki. Son zamanlarda daha da mı zayıfladı diye merak etti. Ama onun yerine başka bir şey sordu. Fondü takımı ne işimize yarayacak? Zehra böyle şeyler kullanmaz. Hah burada dedi Allegra sevinçle fondü takımını çıkarırken. Sonra parçaları teker teker Abed'e vermeye başladı. Her şeyin mükemmel olması lazım. Memnun etmemiz gereken çok fazla insan olacak. Zehra geliyor. Partiye davet ettiğimiz onlarca insan geliyor. Cuma büyük gün. Perşembe demek istedin diye düzeltti Abed haşin bir sesle. Cadılar bayramı perşembe günü. Hı, ama parti cuma günü diyerek Emma'ya tencereyi uzattı. Ama Abed artık aşağıda değildi. Onunla tartışmak yerine mutfaktan koşarak dışarı çıkmış, Piyu'yu Ömer'in odasında bulana kadar koşmaya devam etmişti. İçeri girdiğinde Piyu ile Ömer'i bilgisayar ekranına yapışmış, yeni yapılmış bir Kanada web sayfasının parıltılı animasyonlarını incelerken buldu. Piyu, amigo, Allegra ile konuşman lazım, bir şeyler yap. Abed ellerinde fondü çatalları ile içeri daldı. Allegra partinin cuma günü olduğunu söylüyor. Zehra da o gün gelecek. Zehra'nın uçuşunu erteleyemeyeceğimize göre partiyi başka zaman yapalım. Bakışlarını ışıklı animasyonlardan Abed'in fazlasıyla donuk yüzüne çevirmekte zorlanan Piyu'nun bu konuşmanın manasını sökmesi her zamankinden birkaç saniye fazla sürdü. Mesajı çözünce önce gömleğinin manşetini ısırdı sonra bırakıp sızlandı. Yapamam, o kadar çok kişiyi davet etti ki. Madem Cadılar Bayramı Perşembe günü ne demeye Cadılar Bayramı partisini Cuma günü yapıyor? Abed ellerini ve halen tutmakta olduğu fondü çatallarını asabi asabi savurdu. Gözlerinin önünde daireler çizip üstüne üstüne gelen sivri uçlu çatallara hipnotize olmuş gibi baka kalan Piyu'nun zihninin devre dışı kalması için bir iki hareket daha yetecekti. Yüzü sararıp solmuş, yanakları kül gibi olmuştu. Ömer sandalyede kendini geriye atıp çifte şaşkınlıkla ev arkadaşlarına baktı. ''Neden sakinleşmiyorsunuz? Ben burada bir sorun görmüyorum. Parti cuma günü, Zehra cuma günü geliyor. Ne olmuş yani? Bunda ne acayiplik var?'' ''Ne acayiplik mi var?'' Abed ona doğrulttuğu çatalla balestra yapan bir eskrimci gibi öne hamle etti. Bu kadın hayatı boyunca herkesin birbirini en küçük günahına kadar tanıdığı küçücük bir kasabada yaşadı. Amerikan kültürü hakkında hiçbir fikri yok. Burada nasıl bir hayat yaşadığımı merak ediyor ve benim için çok endişeleniyor, tamam mı? Yegane oğlunun ne vaziyette olduğunu görmek için bu yolculuğu göze alıyor. Bu ülkedeki hayatıma dair ilk izlenimi İgi kıllı kurtçuk kurabiyeleri ve üzerine yıkılan bir yığın sarhoş canavar olmamalı. Bunu takip eden dakikalarda Piyu, Allegra'ya partinin gününü değiştirtmek için iki teşebbüste bulundu ama ikisinde de onu telefonda cuma günü için yeni insanlar davet ederken yakaladı. Abed nette Fas'tan alternatif uçuşlar aramaya başladı ama çok geçmeden arta kalan sağduyusu onu durdurdu. Ömer ise ikisinin de hiç yol alamayışını seyredip kendi kendine kafa bularak sandalyesinde oturdu. ''Bu cuma ne yiyeceğinizi bilmek ister misiniz çocuklar?'' diyerek içeri daldı Allegra. Yanlış zamanda, yanlış ruh haliyle. Mezar toprağı ezmesi, öcü gözü kanepe, beyin ameliyatı salatası, kopmuş parmak kurabiyesi, yeşil hayalet jölesi, kanrevan makarna, içinde gözler yüzen çorba. Şeklinde uzayıp gidiyordu Cadılar Bayramı özel menüsü. Listenin her maddesiyle Abed'in sinirlerini daha da gererek. İşte tam o sırada Piyu'nun aklına arabulucu bir çözüm geldi. Odaları değiştirmek. Cuma akşamı 20.30 sularında Abed Zehra ile havaalanından dönecekti. Parti o sırada daha yeni başlıyor olacaktı. Pek fazla kişi gelmemiş olacağından herkese oturma odasına tıkıp kapıları sıkı sıkı kapamak mümkündü. Böylece Abed Zehra ile birlikte geldiğinde onu arka kapıdan hemen üst kata çıkaracak ve annesinin istenmeyen canavarları görmesini engelleyecekti. Gecenin geri kalanında Zehra 3. kattaki yatak odasında kalıp mışıl mışıl uyuyabilir, orada emniyette olurdu. Bu plan çok sayıda düzenleme gerektirdiğinden akşama kadar o işlerle uğraştılar. Bazı eşyalar 3. kattan Abed'in yatak odasına taşındı. Parantez içinde, Yeni Kudüs İncil'i, Hristiyanlık tarihinin önde gelen azizlere özel sayı, haçını sırtlamış porselen bir İsa, Mavi Madonna gece lambası, 16x20'lik koruyucu melek resmi, Piyu'nun çarşaflarıyla pijaması, Allegra'nın ona yazdığı özel notlar ve aşk mektupları ve Aroz'un eşyalarıyla, havada sıçrayıp yakalaması için alınmış ama bir kez olsun tutmaya zahmet etmediği fosforlu frizbi. Tabii 1. kattan Abed'in yeni odasına taşınması gereken bir dolu şey de vardı. Parantez içinde Kur'an-ı Kerim, Abed'in babasının resmi, nazara karşı Zehra'nın verdiği ve her gittiği yere götürmesini söylediği deri bir muska, Safiye'nin mektuplarını sakladığı bir müzik kutusu, giysiler, çarşaflar, kitaplar ve çengelli iğneler de dahil odadaki bütün sivri şeyler. Gizlemekte gittikçe zorlandığı artan bir keyifle evdeki bu karşılıklı dini nesne tahliyesini seyreden Ömer de, karşı cinse gündelik libidinal rutinine ara vererek bu feragatlere katkıda bulunmaya hazırdı. Ama en büyük feragat Allegra'dan geliyordu. Mutfağını Zehra'ya teslim edecekti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kofi, COFFEE. Lagwagon, LAGWAGON. Cigarettes, CIGARETTES. Lou, LOU. Read, READ. Stupid, STUPID. Men, MAN. Guy, GUG. Debord, DEBORD. Sugarcult, SUGARCULT. Suk, STUCK.